Ayrım 9. İran Mektupları, Montesquieu. Sayfa 80. 48. Mektup. Özbek'ten Venedik'teki Redi'ye. Kendini eğitmeyi seven insanlar hiç de tembel değildirler. Önemli hiçbir işle görevli olmamama karşın devamlı meşguliyet içindeyim. Hayatımı araştırmalarla geçiriyorum. Gündüz fark ettiğim, gördüğüm, işittiğim şeyleri akşamleyin yazıyorum. Her şey beni ilgilendiriyor, her şey beni şaşırtıyor. Henüz körpe olan organları en ufak nesnelere hızla takılıveren bir çocuk gibiyim. Belki buna inanmayacaksın ama her arkadaşlık kümesinde ve her toplumda hoşça kabul edilmekteyiz biz. Herkesi arayan ve herkes tarafından da aranılan Rika'nın sivri zekasına ve doğal neşesine çok şey borçlu olduğumu düşünüyorum. Bizim yabancı görüntümüz artık kimseyi rahatsız etmiyor. Hatta bazen bize nezaket gösterilme sürpriziyle bile karşılaşıyoruz. Çünkü Fransızlar bizim iklimimizin insan yetiştirebildiğini hayal edemiyorlar. Bununla birlikte şunu itiraf etmek gerekir ki onlar yanılgıdan kurtarılma zahmetine değen insanlardır. Çatısı altında insanları görmekten mutluluk duyan saygıdeğer bir insanın Paris yakınlarındaki kır evinde birkaç gün geçirdim. Bizim İranlı kadınlarımızdan münzevi hayatın devamlı alıp götürdüğü sevinci büyük bir mütevazılığa ekleyen oldukça sevimli bir karısı vardı bu adamın. Yabancı olduğum için durmadan oraya gelen ve her an bana yeni bir şeyler gösteren bu insan kalabalığını incelemekten başka yapacak daha iyi bir şey yoktu. İlkin mütevazılığı hoşuma giden bir adamı fark ettim. Ben ona ısındım, o da bana. Öyle ki her an yan yana bulunuyorduk. Bir gün büyük bir toplulukta genel sohbeti bırakıp kendi aramızda konuşuyorduk. Ona şöyle dedim. Belki de bende nezaketten daha ziyade merak buluyorsunuz. Fakat size birkaç soru sormama müsaade buyurun lütfen. Çünkü hiçbir şeyden haberdar olmamaktan ve anlamakta zorlandığım insanlarla yaşamaktan canım sıkılıyor. Aklım iki gündür faal çalışıyor. Şu adamlardan hiçbiri yok ki 200 defa bana işkence etmiş olmasın. Ve onların böyle bir şey yapacakları 2000 yıl bile düşünsem aklıma gelmezdi. Büründükleri esrar perdesi büyük imparatorlarımızın kadınlarınkinden daha da büyük. Arkadaşım bana şöyle karşılık verdi. Ağzı sıkı bir insan olduğunuza inanıyorum ve güvenimi kötüye kullanmayacağınız sürece siz yeter ki bana sorun, ben size arzuladığınız her şeyi anlatacağım. Ben de ona şöyle dedim. Büyük insanlara verdiği yemeklerden bize çokça bahseden, düklerinizle samimi olan ve işittiğim kadarıyla ulaşılması çok zor olan bakanlarınızla sık sık konuşan şu adam ki, nitelikte bir adam olsa gerek, nitelikte insanların özelliğini hiç de yansıtmayan çok basit bir dış görünüşü var bu adamın ve ayrıca eğitimli biri olarak da hiç gözükmüyor. Ben yabancıyım fakat bana öyle geliyor ki bütün uluslarda ortak belirli bir naziklik vardır. O adamda bundan da hiçbir emare bulamıyorum. Yoksa sizin nitelikli insanlarınız diğerlerinden daha mı kötü yetişiyorlar? Arkadaşım gülerek bana şöyle dedi. Bu adam bir çiftçi. O soy sop olarak bütün insanlardan aşağıda olduğu ölçüde zenginliğiyle hepsinin üzerindedir. Evinde hiç yemek yememe huyundan vazgeçip davetler verebilseydi Paris'in en güzel yemek masasını kuşkusuz ki o hazırlatırdı. Gördüğünüz gibi oldukça yüzsüz fakat aşçısıyla da harikalar yaratıyor bu adam. Ayrıca nankörlük etmemektedir. Zira aşçısını tüm gün boyunca övdüğünü işitmişsinizdir. Ve bu kadının yanına oturttuğu siyah giyinmiş şu iri adam, çok neşeli ve güler yüzlü olmasına karşın böylesine iç karartıcı bir kıyafeti nasıl oluyor da giyiyor? Kendisine konuşulduğunda nezaketle gülümsüyor. Süsleri ise sizin kadınlarınızınkinden daha sade, hatta daha düzgün. Şu adam vaiz, daha da kötüsü bir baş vaiz. Siz onu öyle bile durun ama o kadınlar hakkında kocalarından daha fazla şey biliyor. Kadınların zayıf noktalarından haberdar, kadınlar da onunkinden. Nasıl dedim ona? Şükran ve lütuf gibi şeylerden devamlı söz eder. Aslında her zaman değil diyerek ekledi. Güzel bir kadının kulağına memnuniyetle kendi zafiyetlerini fısıldar. Herkesin önünde yıldırım gibi dehşetler saçar ama yalnızken bir kuzu gibi sakindir. Şöyle dedim, bana öyle geliyor ki toplumda ayrı bir yeri var ve ona karşı büyük saygı duyuluyor. Nasıl? Evet, ona hürmet ediliyor. Hangi yönüyle ayrı bir yeri var? Bu adam aranan bir insan olup münzevi hayata renk ve neşe katıyor. Küçük nasihatler, ihtiyacı olanlara hizmet, belirli ziyaretler, şatafatlı toplum insanından daha iyi bir şekilde baş ağrısını yok eden mahir biridir bu insan. Sizi şayet rahatsız etmiyorsam bana söyleyin. Tam karşımızdaki çok çirkin giyimli, bazen yapmacık hareketlerde bulunan ve diğerlerinden farklı bir konuşma şekli olan, konuşacak kadar akıllı olmayan ama akıllı olduğu için konuştuğunu zanneden kişi kim? Arkadaşım bana şöyle yanıt verdi. O bir şair ve insanlığın maskarası. Bu insanların doğuştan böyle oldukları söylenir. Bu doğru ve tüm hayatları boyunca olacakları şey, yani hemen hemen her an tüm insanların en maskarası oldukları da doğru. Ayrıca herkes onlardan tiksinir ve onlara lanet okur. Açlık bu adamı bu eve soktu ve iyilik ve kibarlıkları hiçbir zaman kişiye göre değişmeyen evin beyi ve bayanı tarafından güzel bir şekilde misafir edildi. Ev sahipleri evlendiklerinde evliliklerini yücelten kaside bile yazmıştır. Hayatında yaptığı en iyi şey budur. Zira onun da önceden öngördüğü gibi bu insanların mutlu bir evlilikleri olmuştur. Siz doğunun ön yargılarında nasıl inat ediyorsanız, onun da inatçı olduğuna belki de inanmayacaksınız. Bizim aramızda mutlu evlilikler ve erdemi ciddi bir bekçi olan kadınlar vardır. Sözünü ettiğimiz insanlar sarsılmaz bir mutluluğu aralarında tadarlar. Bu insanlar herkes tarafından sevilmiş ve sayılmışlardır. Yalnız burada bir şey var. Onların yaratılıştan gelen iyilikleri her türden insanı evlerine kabul ettirmektedir. İşte bundan dolayıdır ki bazen kötü beraberlikler kurulmaktadır. Bu onları tasvip etmediğim anlamına gelmez. İnsanları oldukları gibi kabul edip onlarla yaşamak lazım. Kibarlar alemi erbabıyla teşriki mesaisi olanlar çoğu kez kusurlarını nezaket dairesi içinde işlerler. Bu ise anlaşılması güç, aynı zamanda en tehlikeli olan zehir gibidir sanki. "Ya şu çok üzgün görünen yaşlı adam?" diye sessizce sordum. Onu ilkin yabancı zannetmiştim. Diğerlerinden farklı giymesinden başka Fransa'da olup biten her şeyi eleştirir ve sizin hükümetinizi hiç tasvip etmiyor. Arkadaşım şöyle dedi. Katıldığı savaşları muhataplarına uzun uzadıya anlatarak unutulmaz bir kişiliğe bürünen yaşlı bir savaşçıdır o. Kendisinin katılmadığı bir savaşı, Fransa'nın kazanmasını ve kendinin sipere yatmadığı bir kuşatmadan övgüyle söz edilmesini sindiremez. Bu adam kendini tarihimiz için o kadar gerekli görüyor ki, kendinin bittiği yerde Fransa tarihinin de sona ereceğini aklından geçiriyor. Aldığı bazı yaraları da monarşinin yıkılması olarak görmektedir ve insanın bulunduğu andan yararlanmasını ve geçmişin hiç önemi olmadığını söyleyen filozofların tersine sadece geçmişle övünür ve o ancak yaptığı savaşlarla vardır. Kahramanların kendilerinden sonraki zamanlarda yaşamak zorunda oldukları gibi o da geçmiş zamanlarda yaşar. Fakat niye askerliği bıraktı diye ona sordum. Hiç de terk etmedi. Askerlik onu terk etti. Geri kalan günlerinde maceralarını anlatacağı küçük bir yerde görevlendirildi. Daha fazlasını yapması asla ondan istenmedi. Şan şeref yolu kapandı. Niye dedim ona. Fransa'da bir atasözü vardır diye yanıtladı. Ast görevlerde çok çalışarak canı çıkanları asla üst görevlere atamamalı. Detaylardan kafası karışan ve küçük şeylerle haşır neşir ola ola daha büyük olabilmekten aciz olan insanlar olarak kabul ediyoruz onları. 30 yaşında bir generalin özelliklerine sahip olmayan bir askerin asla bir daha o özellikleri elde edemeyeceğini ve farklı durumlarda fersahlarca uzaklardaki bir toprağa bir anda gösteren basirete, yani bir zaferde tüm avantajlarından ve bir başarısızlıkta bütün çarelerden yararlanabilecek bu akıl varlığını ve bu yetenekleri asla kazanamayacağını düşünüyoruz. Tanrı'nın sadece benimsemekle kalmayıp aynı zamanda dahi bulduğu büyük ve yüce insanları, parlak işlerde ve yetenekleri büyük olan insanları da ast görevlerde işte bu yüzden istihdam ederiz. İç karartıcı bir savaşta yaşlanan insanlarımızın sayısı da bu kadardır. Bütün hayatları boyunca ellerinden gelenden fazlasını yapmayan insanlara yaşlanıp aciz düştüklerinde yeni görevler yüklenmemeli. Kısa bir süre sonra merakımı yenemedim ve ona şöyle dedim. Şu sorumu da cevapladıktan sonra artık size soru sormamaya söz veriyorum. Uzun saçlı, zekası kıt ve oldukça densiz şu genç adam kim? Diğerlerinden daha yüksek sesle konuşması ve kibarlar aleminde olmaktan memnun olması neden? Bu adam çok şanslı diyerek bana yanıt verdi. Bu sözlerden sonra insanlar içeri girdi, diğerleri dışarı çıktı ve ayağa kalktı. Benim dostumla konuşmak için biri geldi. Ve ben de yine eskiden olduğu gibi merak ettiğim şeylerle baş başa kaldım. Fakat nasıl oldu ama kısa bir süre sonra bu genç adam yanımdaydı ve bana şöyle hitap etti. Hava güzel, bahçedeki çiçeklikte bir tur atmayı ister miydiniz beyim? Olabildiğince nazik bir şekilde ona yanıt verdim ve birlikte dışarı çıktık. Aramızın iyi olduğu ev sahibesini memnun etmek için bu kır evine geldim. Kibarlar aleminde iyi olmayan kadın elbette vardır. Fakat ne yaparsın? Paris'in en kibar kadınlarıyla görüşüyorum. Fakat birine bile bağlanamıyorum. Ve onlara göz kulak olmakta yetiniyorum. Aslında ben de pek bağlanacak biri değilim ya. Ona şöyle dedim. Beyim, onlara karşı daha titiz olmanızı engelleyen herhangi bir iş ya da görevinizin olduğu aşikardır. Hayır bayım, bir kocayı kudurtmak ya da bir babayı ümitsizliğe düşürmekten başka yapacak işim yok. Beni elinde tuttuğunu zanneden kadını ürküntüye düşürmekten ve onun yıkımının iki parmağımın arasında olmasından çok hoşlanırım. Böylece tüm Paris'i aramızda paylaşan birkaç genciz biz. Ve en ufak hareketlerimizle bile bu şehri meşgul ediyoruz. Anladığım kadarıyla dedim ona, en değerli savaşçıdan daha fazla yankı yapıyorsunuz. Ve çok önemli bir yargıçtan daha fazla saygı görüyorsunuz. İran'da olsaydınız tüm bu avantajlardan yararlanamazdınız. Kadınlarımızın hoşuna gitme yerine onlara göz kulak olma işine daha uygun olurdunuz. Beynime kan fışkırdı ve öyle zannediyorum ki biraz daha konuşsaydım ona karşı kaba davranmaktan kendimi alıkoyamayacaktım. Böyle insanların hoş karşılandığı, böylesi bir mesleği icra eden bir insanın yaşamasına izin verildiği, sadakatsizliğin, ihanetin, kadın kaçırmanın, sinsiliğin ve adaletsizliğin saygıyla karşılandığı ve bir kızı babasının ve bir kadını kocasının elinden alarak en tatlı ve en kutsal toplumları bozan bir adamın saygı gördüğü bir ülke hakkında ne diyebilirim ki? Ailelerini utançtan ve ayartılmaktan koruyan Ali'nin çocuklarına ne mutlu. Günün ışığı kadınlarımızın kalbinde yanan ateşten daha temiz değildir. Kızlarımız kendilerini meleklere ve ruhani varlıklara benzer kılan erdemden mahrum olacakları günü titreyerek düşünürler. Güneşin ilk ışıklarını üzerine gönderdiği sevgili memleketim sen, batı aleminin semalarında ortaya çıktığı an güneşi gizlenmeye zorlayan korkunç cinayetlerle hiç kirlenmemişsindir. Paris, 5 Ramazan, Kasım 1713. 49. Mektup, Rika'dan, A'daki Özbey'e. Geçen gün odamdayken çok acayip giyimli bir papazın odama girdiğini gördüm. Sakalı ipten yapılmış kemerine kadar uzanıyordu. Ayakları çıplaktı. Elbisesi kaba ve bazı yerleri de sivriydi. O an her şey bana tuhaf geldi ki bu görüntüsünden değişik bir şeyler meydana getirtmek için bir ressam aratma aklıma geldi. Saygıdeğer bir insan, dahası bir Kapusen rahibi olduğunu bildirdiği iltifat dolu cümleler sarf etti ilkin. Sonra şöyle devam etti. Önemli bir yer işgal ettiğiniz İran sarayına yakında döneceğiniz bana söylendi beyim. Sizden bizi himayeniz altına almanızı ve biz iki ya da üç din adamı için Kasbin yakınında bir ikamet yerini kraldan talep etmenizi rica etmek için buradayız. Aziz peder, İran'a mı gitmek istiyorsunuz diye ona sordum. Beyim, saraydaki kadınlara göz kulak olma işinden oldukça zevk alacağım. Ben taşralı bir insanım ve dünyanın tüm kapusenleriyle kendi durumumu değişecek halim yok ya. Hay Allah, o halde benden ne istiyorsunuz? Bana şöyle yanıt verdi. Şayet böyle bir evimiz olsaydı, İtalya'daki ruhani reislerimiz oraya din adamlarından iki ya da üç tanesini yollayacaklardı. Bu din adamlarını kuşkusuz sen tanıyorsundur. Hayır beyim, onları tanımıyorum. Tüh be, onların İran'a gitmeleri niye sizi ilgilendiriyor o halde? Kaspi'nin havasını teneffüs ettirmek iyi bir proje. Gerek Avrupa için, gerekse Asya için bu çok yararlı olur. Hükümdarların bu işle ilgilenmesi çok gerekli. Güzel sömürgeler diye adlandırılan şey işte budur. Hadi oradan. Siz ve sizin gibiler yer değiştirmek için asla yaratılmamışsınızdır. Ve doğduğunuz yerlerde yaltaklanarak yaşamaya devam etmekle iyi bir şey yapmış olacaksınız. Paris, 15 Ramazan 1713. 50. Mektup. Rika'dan A'ya. Fark edilemeyecek kadar doğal erdem sahibi insanlar gördüm. Onlar görevlerine eğilip bükülmeden bağlanırlar ve sanki içgüdüyle hareket ederler. Nadir özelliklerini konuşmalarıyla ortaya koymak şöyle dursun, onları belli etmemeye çalışırlar. İşte sevdiğim insanlar, erdemli olmaktan şaşırmış gibi görünen ve iyi bir hareket karşısında şaşkın kalanlar asla erdemli insan değildir. Sadelik, Tanrı'nın büyük kabiliyetler verdiği insanlara gerekli bir erdemse, en büyük insanların şerefine leke düşürecek bir gurur sergilemeye yeltenen bu böcekler hakkında ne denilebilir ki? Durmadan kendilerinden söz eden insanları her tarafta görüyorum. Onların konuşmaları, densiz yüzlerini devamlı gösteren bir aynadır. Başlarına gelen en küçük şeylerden size söz ederler ve bu olaylara verdikleri önemin kendilerini sizin gözünüzde büyütmesini isterler. Onlar her şeyi yapmış, her şeyi görmüş, her şeyi demiş ve her şeyi düşünmüşlerdir. Onlar evrensel bir model, tükenmez bir mukayese konusu ve hiç kurumayan bir örnek kaynağıdır. Aman aman, insanın kendisini övmesi ne kadar tatsız ve yavan bir şey. Geçenlerde bu karakterde bir adam kendinden, meziyetinden ve kabiliyetlerinden 2 saat boyunca söz ederek bizi perişan etti. Fakat dünyada hiçbir şey sürekli olmadığı için nihayet konuşmasına son verdi. Bu sefer konuşma sırası bize geldiği için biz konuşmaya başladık. Çok üzgün görünen bir adam konuşmalarda sürekli canının sıkıldığından yakınmaya başladı. Ne yani, kendilerini anlatan ve her şeyi kendilerine indirgeyen aptallarla mı her zaman karşılaşacağız? Bizim çenesi düşük, haklı olduğunu söyleyerek hemen söze başladı. Benim gibi sadece şunu yapmalı. Kendimi hiç övmem. Malım, mülküm ve şanım, şerefim var. Para da harcarım. Dostlarım zeki olduğumu söylerler. Fakat ben bundan hiç söz etmem. Şayet birkaç iyi özelliğim varsa, bunlardan en çok önem verdiğim sadeliğimdir. Bu densize gıpta ettim ve o yüksek sesle konuşurken ben de çok alçak sesle şöyle diyordum. Kendi iyiliğinden söz etmeyecek kadar gururu olan, kendini dinleyenlerden çekinen ve başkalarının gururuyla kendi saygınlığını zedelemeyen kişiye ne mutlu. Paris, 20 Ramazan 1713. 9. ayrımın sonu. Sayfa 88.